Ayrım 9.
Sayfa 94. Hatta karikatürleri bile birbirine benzemeye başlamıştı. Deforme olmuş vücutlar çiziyor, toplumun en çarpık yanlarını en kaba biçimde teşhir eden diyaloglar yazıyor ve bilhassa insanları hayvanlaştırıyorlardı. Depresif hayvanlar alemi. Biz neyiz biliyor musunuz? Bu ülkenin cerahati. Zavallı, vıcık vıcık, kokuşmuş bir cerahat. Hepsi bu. Bizden başka herkes AB'ye girmekte, paralanmakla, iktidara yamanmakla, ya arabasını ya sevgilisini habire yenilemekle bozmuş kafayı. Aşırı milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristi tedirgin oldu hafiften. İşte Kundera tam da bu noktada devreye giriyor, diye devam etti alkolik karikatürist, gafını fark etmeden. Hafiflik fikri hayatlarımıza manasız bir boşluk biçiminde sızıyor. Varlığımız kiç, latif bir yalan. Faniyiz ama ne faniliğimizle barışmamızı sağlayacak bir inancımız var ne de. Tam o esnada ani bir çıngırtıyla açıldı Kafe Kundera'nın kapısı. Yaşından beklenmeyecek kadar bezgin ve suratsız bir genç kadın daldı içeri. "Hey Asya!" diye bağırdı senarist onu görünce. Masadaki kasvetli sohbeti dağıtacak kurtarıcı gibi görmüş olmalıydı onu. "Gel gel, buradayız." Asya Kazancı hafif bir tebessümle senaristi ve tüm masayı selamladı. Alnını kırıştırdı. Yüz ifadesi, ne yapalım, biraz size takılayım bari. Hem ne fark eder, her halükarda hayat boktan der gibiydi. Ağır adımlarla üzerine görünmez bir atalet yükü vurulmuşçasına masaya yaklaştı. Hal hatır sorma gereği duymadan bir sandalye çekip sigarasını sarmaya başladı. "Bu saatte burada ne işin var senin? Balede olman gerekmiyor muydu?" diye sordu alkolik karikatürist. Yarım kalan nutkunu tamamen unutarak. Gözlerinde bir endişe parıltısı yandı, söndü. Masadakilerin hiçbiri fark etmedi bunu. "Oradayım ya işte," dedi Asya muzip bir ifadeyle. "Şu anda bale dersindeyim ve tam şimdi..." Asya sigara kağıdını içini tütünle doldurdu. "En zor sıçrayışlardan birini yapıyorum. Havada bacaklarımı 45 derecede çaprazlıyorum. Kabriole." "Vay," dedi alkolik karikatürist gülerek. "Sonra dönerek sıçrıyorum," diye devam etti Asya. "Sağ ayak önde, demi pili, sıçra." Deri tütün kesesini alıp havaya kaldırdı. "180 derece dön," diye emretti keseyi çevirirken. Masaya biraz tütün saçıldı. "Sol ayağının üzerine in." Kese usulca fıstık kasesinin yanına konuverdi. Sonra aynı hareketi tekrar ederek başlangıç pozisyona dön. "Embiyote." "Bale insanın vücuduyla şiir yazmasından başka nedir ki?" diye mırıldandı olağanüstü yeteneksiz şair. Sıkıntılı bir durgunluk takip etti bu lafları. Uzaklarda bir yerlerde şehrin sesleri çalkalanıyordu. Sirenler, kornalar, küfürler ve kahkahalardan mürekkep bir alaşım, martı çığlıklarının eşliğinde. Bir iki yeni müşteri geldi, bir ikisi ayrıldı. Kadehler, bardaklar, tabaklar yenilendi. Ama her şey aynı kaldı. Garsonlardan biri bir kadın müşterinin çantasına takıldı. Bir tepsi bardakla birlikte yere yuvarlandı. Kafedekilerin hiçbiri bu olaya fazla ilgi göstermedi. Üstüne başına cam kırıkları yağanlar dahil. Başka bir garson süpürgeyle çıka geldi. Cam kırıkları faraşla alınırken süpürülen kendi hayatlarıymış gibi hüzünle seyretti birkaç müşteri. Kafe Kundera'da sık sık değişirdi garsonlar. Çalışma saatleri uzun, ücretler düşük, iş çoktu. Yine de şimdiye kadar tek bir garson bile istifa etmemişti. Gidenlerin hepsi şu ya da bu sebepten ötürü kovulmuşlardı. Kafe Kundera böyleydi işte. Bir kere adımını attın mı, mekan seni dışarı tükürene kadar yapışıp kalırdın buraya. Bunu takip eden bir saat içinde masada bir kişi hariç herkes üst üste bira, şarap, grappa ısmarladı. Sadece alkolik karikatürist Kafe Latte'den şaşmadı. Homurdana homurdana Kafe Latte'nin yanında getirdikleri vanilyalı bisküvileri kemirdi durdu. Sohbetler sessizlikleri, sessizlikler sohbetleri tetikledi. Neticede hiçbir şey ahenk içinde yapılmadı ama bu ahenksizlikte bile bir doku uyumu, kendine has bir ritim vardı. Asya Kafe Kundera'nın en çok bu özelliğini severdi. Koma benzeri bir bezginlik hali ve kimsenin düzeltmeye kalkmadığı yapışkan bir ahenksizlik. Zamanın ve mekanın dışında konumlanmıştı burası. İstanbul şehri daimi bir telaş içindeydi ama Kafe Kundera'da hüküm süren sadece rehavetti. Kafenin dışındaki insanlar yalnızlıklarını saklayabilmek için birbirlerine yaklaşır, aslında olduklarından daha samimi görünmeye çalışırlardı. Halbuki burada tam tersi geçerliydi. Burada herkes gerçekte olduğundan çok daha kopuk davranırdı. Kafe Kundera şehrin tezatı, hatta inkarıydı. Kıpırtısızlığın, kayıtsızlığın tadını çıkararak öylece oturdu. Ta ki alkolik karikatürist saatine bakıp da ona dönene kadar. 7:40 oldu. Bale dersin bitti. Ay hemen gitmek zorunda mısın? Ailen de çok geri kafalıymış diye lafa daldı aşırı milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristinin kız arkadaşı. Yani hiç anlamıyorum. Madem istemiyorsun neden sana zorla bale dersi aldırıyorlar ki? Tipik Türk ailesi. Senaristin her defasında yanında getirdiği kelebek ömürlü kız arkadaşlarının ortak sorunu buydu. Gruba sonradan dahil olduklarını bilmenin huzursuzluğuyla herkese hemen içli dışlı olmaya kalkıyorlardı. Bu güdüyle masadakilere çok fazla şahsi sorular sorup her lafa karışıyor, olur olmadık yerlerde şahsi yorumlarda bulunuyorlardı. Oysa tam da sohbetleri gereğinden fazla şahsileştirmemek ve ilgisizlik raddesinde mahremiyete saygıydı grup üyelerini birbirine bağlayan. Seninki de kolay değil yani. Onca teyzeyle nasıl başa çıkıyorsun diye devam etti senaristin kız arkadaşı. Asya'nın yüzünde beliren hiddeti zamanında okumayı başaramayarak. Aynı çatı altında anne rolü oynayan o kadar kadın. Ben olsam bir dakika dayanamam valla. Bu kadarı fazlaydı. Grupta yazılı olmayan kurallar vardı. Dillendirilmeyen ama asla çiğnenmeyen. Asya içine çektiği dumanı sinirli sinirli üfledi. Zaten kadınları sevmezdi. Kendisi de kadın olmasa bu olguyla daha rahat başa çıkabilirdi elbette. Olsun varsın. Sevmiyordu hemcinslerinin vıdı vıdı hallerini, yargılamak için süzen gözlerini. Ne zaman yeni bir kadınla tanışsa iki tepkiden birini verirdi. Ya ondan ne zaman nefret edeceğini görmek için az biraz beklerdi ya da beklemeye gerek duymaz ondan anında nefret ederdi. Senaristin yeni kız arkadaşı belli ki ikinci tepkiyi görecekti. Benim ailem normal değildir dedi Asya. Böylelikle konuyu kapatmayı umarak. Ters ters baktı karşısındaki kadına. Ama bu esnada Berik'in arkasında duvarda asılı parlak gümüş bir çerçeve çarptı gözüne. Bolivya'dan bir yol resmi. Kızılgöl'e uzanan bir ücra yol. Şimdi orada olmak ne güzel olurdu. Ah bir gidebilseydi bu şehirden. Nereye olduğu o kadar önemli değil. Yeter ki buradan uzak olsun. Yeter ki kimsenin kendisini tanımayacağı bir yer olsun. Kahvesini bitirdi, sigarasını söndürdü ve yenisini sarmaya başlarken mırıldandı. Biz aile filan değil, bir arada yaşamaya mecbur bırakılmış bir grup kaçıyız. Başka bir şey değil bizimki. Ama aile dediğin tam da böyle bir şeydir zaten diye itiraz etti olağanüstü yeteneksiz şair. Böyle anlarda grubun en yaşlısı olduğunu hatırlardı. Sadece yıllar itibariyle değil, kaybolan yıllar itibariyle de. 3 kere evlenmiş, 3 kere boşanmış. İstisnasız tüm eski eşlerini İstanbul'u terk edip kendisinden olabildiğince uzağa yerleştiğine tanık olmuştu. Her evlilikten geriye ayda yılda 1 kere ziyaret ettiği ama daima gururla sahiplenmeye kalktığı bir çocuk kalmıştı. Unutma dedi parmağını babacan bir edayla Asya'ya sallayarak. Bütün mutlu aileler birbirine benzerler ama her mutsuz ailenin mutsuzluğu farklıdır. Aman Tolstoy için bunları yumurtlamak kolay dedi karikatüristin hayatla kavgalı karısı. Adamın her şeyini çekip çeviren bir karısı varmış. Tolstoy doğurtmuş, kadın büyütmüş. Bir dizine çocuk, viyak viyak. Majesteleri Tolstoy efendi roman yazmaya konsantre olsun diye kadıncağız kendinden fedakarlık edip bir ömür boyu eşek gibi çalışmış. İyi de sen şimdi ne demeye bu kadar sinirlendin ki diye sordu alkolik karikatürist yüzünü buruşturarak. Ama tartışacak bir şeyleri olmadığından ne karısı cevap verdi bu soruya ne de o sorusuna bir cevap bekledi. Masadakiler karı kocanın arasındaki gerilimi hissederek susmayı yeğlediler. Ne var ki bir dakika bile geçmeden alkolik karikatürist derin bir of çekerek az evvel tepsiyle yere yuvarlanan garsona işaret etti. Ve arkadaşlarının karısının bile hayal kırıklığını umursamadan bir adet soğuk bira sipariş etti. Yine de bira geldiğinde hafif bir suçluluk hissetmiş olacak ki aniden konuyu değiştirip alkolün faydalarından dem vurmaya başladı. Bu ülkede az biraz da olsa demokrasi varsa bunu şu elimdeki alkol şişesine borçluyuz. Dışarıdan gelen ambulans sirenini bastırmak için sesini yükseltti. Ne sosyal reformlar ne siyasi yapılanmalar hatta Kurtuluş Savaşı bile değil. Türkiye'yi diğer bütün Müslüman ülkelerden ayıran işte bu şişedir. Bu bira var ya bu bira. Tokuşturacakmış gibi bardağını kaldırdı. Özgürlüğün ve gelişmiş sivil toplumun simgesi. Amma da uçtun üstad. Ne zamandır alkolik özgürlük savaşçılığı oldu diye çıkıştı senarist sertçe. Diğerleri lafa karışmadı. Tartışmak beyhude, enerji kaybıydı. Onun yerine duvarlardan birer çerçeve seçip ayrı ayrı yol resmine odaklandılar. İslam dini alkolü yasakladığından beri, ezelden beri yani, diye homurdandı alkolik karikatürist. Var mı bizim gibi çok, bizim kadar rahat içen Müslüman memleket? Osmanlı tarihini düşün. Onca meyhane, onca meze. Adamların keyfi yerindeymiş. Biz milletçe alkole bayılırız. Neden kabul etmiyoruz bunu? Senede 11 ay kafayı çeken, sonra paniğe kapılıp pişman olan ve bütün Ramazan oruç tuttuktan sonra mübarek ay biter bitmez içkiye geri dönen bir toplum bu. İyi ki de öyle valla. Bu ülkede şeriat olmamasını, dincilerin başka yerlerde oldukları gibi başarılı olamamasını, işte bu içki geleneğini zinde tutan kültüre borçluyuz. Velhasıl Türkiye'de demokrasiye benzer bir şey varsa bunu alkole borçluyuz. Madem öyle içelim bari dedi alkolik karikatüristin hayatla kavgalı karısı yorgun bir gülümsemeyle. Kocasına hak vermekten ziyade bu konuya bir son vermek ister gibiydi. Söylesene Asya, senin şu baletin adı neydi? Ona içelim bari. Cece miydi? Ceceti diye düzeltti Asya. Gruba bale tarihine dair bir nutuk atacak kadar sarhoş olduğu güne hala esef ediyordu. Ne demeye bahsetmişti ki bunlara Ceceti'den? Takılıp kalmıştı dillerine. O günden beri ne zaman konu sıkıntısı çekseler, parmak ucunda point'e yürüyüşünü bulan balete kadeh kaldırırlardı. Madem ki kadeh kaldıracak daha iyi bir sebepleri yoktu, onlar da ceceteyi içeceklerdi. Yani şimdi o olmasaydı, balerinler parmak uçlarında yürümek için kendilerini helak etmeyeceklerdi, öyle mi derdi biri her seferinde. Derdi neymiş ki, derdi bir başkası ve gülerlerdi durup dururken parmak uçlarında yürümeyi geliştiren balete. Hayatı basit tutmak varken zorlaştıran herkese güldükleri gibi. Her gün burada buluşurlardı, bu kafede. Olağanüstü yeteneksiz şair, aşırı milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristi ve o anki kız arkadaşı, alkolik karikatürist, alkolik karikatüristin hayatta kavgalı karısı, gizli G köşe yazarı ve tabii ki Asya. Ara sıra gerilip seslerini yükselttikleri olsa da pek tartışmazlardı aralarında. Kavga, tartışma, patırtı, gereksiz enerji kalbiydi. Böyle diye diye nice gerilimi içlerinde biriktirmişlerdi. Grup üyeleri bazı bazı başkalarını da getirirlerdi yanlarında. Arkadaşlar, meslektaşlar ya da yeni tanıştıkları yabancılar. Çoğu kez yalnız gelirlerdi. Tek tek farklılıkların sergilendiği ama hiçbir farklılığın diğerlerine baskın çıkmadığı bir organizmaydı grup. Tek tek parçaların toplamından daha fazlasıydı. Asya Kazancı kendi evinde bulamadığı iç huzurunu burada bulurdu. Kafe Kundera onun sığınağıydı. Ne giydiğine, ne dediğine karışmayan bu insanların yanında kendini rahat hissederdi. Kazancı ailesi asla ulaşamayacağı bir mükemmelliği ona dayatmak için çırpınırken, Kafe Kundera ahalisi onu olduğu gibi kabul eder, dahası insan denilen mahlukatın zaten özünde kabahatli, kusurlu ve düzeltilemez olduğu varsayımından hareket ederdi. Ne Kafe Kundera'dan ne de bu gruptan teyzelerine bahsetmişti Asya. Evdekiler bilseler böyle mekanlarda bu tiplerle takıldığını kızılca kıyamet koparırlardı. En çok da yaş meselesinden rahatsız olurlardı. Grup üyeleri ekseriya Asya'nın annesi babası olacak yaştaydı. Ancak tam da bu yaş farkıydı Asya'yı cezbeden. Onlara baktıkça hayatta ilerleme diye bir şey olmadığını anlıyordu. 50'sindeki insanlar bu kadar kusurlu, böylesine çocuksa 18'inde büyümek için çabalamaya gerek kalmıyordu. Demek ki bazı şeyler değişmiyordu hayatta. Suratsız bir ergen isen, suratsız bir yetişkin, suratsız bir orta yaşlı, suratsız bir ihtiyar ve suratsız bir ölü oluyordu. Şablon kalıcıydı. Belki kulağa az biraz karamsar geliyordu ama en azından insanın beyhude yere mükemmellik aramaması gerektiğini gösteriyordu. Yaşadıkça düzelmiyordu hayat. Tıpkı yaşlanmakla büyümediği gibi kişinin. Bu da bir teselliydi sonuçta. Zamanla hiçbir şey değişmeyeceğine ve bu kusurluluk hali baki olduğuna göre Asya'da aynen olduğu gibi kalabilirdi. Olanca kusurluluğuyla. Bugün benim yaş günüm dedi Asya aniden. Öylesine çıkıverdi ağzından bu bilgi. Kendisi de şaşırmıştı. Öyle mi dedi birisi. Ne tesadüf. Bugün en küçük kızımın da yaş günü dedi olağanüstü yeteneksiz şair. Öyle mi deme sırası Asya'ya geçti. Demek kızımla aynı gün doğmuşsunuz. İkizler Burcu diye ekledi şair kafasını teatral bir neşeyle sallayarak. Balık diye düzeltti Asya. Şairin yüzünden bir kuşku bulutu geçti. Yoksa bugün doğmamış mıydı ortanca çocuğu? Gene de belli etmedi şüphesini ve kadeh kaldırdı. Hepsi bu. Kimse Asya'ya sarılmaya, onun yapışkan sevgi öpücüklerine boğmaya kalkışmadı. Masaya pasta getirmeye kalkmadı. Şair onun için bir şiir okudu. Karikatürist onun şerefine 3 bardak bire içti. Ve karikatüristin hayatla kavgalı karısı bir peçeteye onun karikatürünü çizdi. Delici zeki gözlerinin altında sivri bir burnu olan, koca memeli, kabarık saçlı, asık suratlı genç bir kadın. Ardından Asya'ya devasa bir kremalı kahve ısmarladılar. Ve bir de günün sonunda ona hesap ödetmediler. Bu kadar basit, bu kadar tantanasız algılandı yaş günü meselesi. Ciddiye almadıklarından değil, aksine öyle ciddiye almışlardı ki mevzuyu, fanilik ve öte dünya üzerine bir sohbete daldılar çok geçmeden. Gruptakilerin çoğu ölümden sonra hayat olduğuna ve bunun dünyadakinden çok daha beter olacağına kanıydı. Biz iyisi mi, burada kalan zamanımızın tadını çıkaralım şeklindeydi genel kanaat. Zaman diye iç geçirdi biri ama gerisi gelmedi. Genel itibariyle masadakiler için kof bir kelimeden ibaretti zaman. Dindarların zaman anlayışından bir haberdiler. Ne İslam ne de başka bir dinle ilgilendiklerinden. Bergsoncu zaman fazla ürkütücüydü. Tanpınarcı zaman ciddi ciddi öz eleştiri beklediğinden ağır geliyordu. Kapitalist zaman anlayışı ise umurlarında bile değildi. Varsa yoksa mekandı. Varsa yoksa burası. Sanki dışarıda bir bekleyenleri yoktu. Sanki dışarısı diye bir yer hiç yoktu. Kelimeler usul usul dağıldı ağızlarında. İyiden iyiye bir kayıtsızlık çöktü üzerlerine. Bazıları düşünceye daldı, bazıları konuşmayı bırakıp duvardaki muhtelif resimlerden birine kaçtı. Uzun müddet bu hissiz hali korudular. Akşam perde perde böyle çöktü kafe kunderaya. Akşam 9'da 4 dörtlük bir yemeğin ardından ışıklar söndürülünce, şarkılar, alkışlar arasında 3 katlı limon kremalı, aşırı ekşi, üzeri karamelli, aşırı şekerli pastasının mumlarını üfledi Asya Kazancı. Mumlardan ancak 1/3'ünü söndürmeyi başarabildi. Geri kalanlar 4 bir yandan üfleyen teyzeleri, ninesi ve cici anne tarafından el birliğiyle söndürüldü. Bale dersi nasıldı bugün diye sordu Feride teyze ışıkları açarken. İyiydi dedi gülümseyerek. Hocanın mecbur tuttuğu esneme hareketleri yüzünden sırtım ağrıyor. Biraz ama şikayetim yok. Bir sürü yeni hareket öğrendim. Öyle mi diye sordu şüpheci bir ses Zeliha teyzeydi. Ne mesela? Asya annesine çevirdi yüzünü ve renk vermedi. Bakalım diye ekledi pastadan ilk lokmasını alırken. Petit jet öğrendim. Küçük bir sıçrayış. Piroid ve glace de var. Ay ne güzel valla. Bir taşla 2 kuş vuruyoruz diye atıldı Feride teyze. Bir tek bale dersinin parasını veriyoruz ama kız Fransızca da öğreniyor. Pek ekonomik. Zeliha teyze dışında herkes başını salladı. O ise zümrüt yeşili gözlerinin uçurumunda şüpheci bir parıltıyla yüzünü kızının yüzüne yaklaştırdı. Ve neredeyse duyulmaz bir sesle. Göstersene bize şu öğrendiğin hareketleri dedi. Deli misin dedi Asya geri çekilerek. Oturma odasının ortasında ne gösterecekmişim? Burada yapamam bunları. Stüdyoda hocayla birlikte çalışmam lazım. Önce ısınıp esniyoruz ve yoğunlaşıyoruz. Hem mutlaka müzik oluyor. Glase de kaymak demek biliyor muydunuz? Halının üstüne nasıl kayabilirim? İnsan öyle damdan düşer gibi bale yapamaz. Zeliha teyze kuzguni saçlarını parmaklarıyla düzeltirken zehirli bir gülüşle aralandı dudakları. Kızıyla kavga etmektense pastasını yemeyi tercih ediyormuş havasıyla başka bir şey söylemez. Ama gülüşü Asya'yı çileden çıkartmaya yetmişti. Tabağını itti, sandalyesini geri çekip ayağa kalktı. Böylelikle akşam 9:00'de bir zamanların müreffeh ve debdebeli, şimdinin ise çoktan miyadını doldurmuş, harap konağında tümü kadınlardan oluşan seyirciler önünde Asya Kazancı, yüzünde romantik bir ifadeyle kolları açılmış, elleri orta parmakları, baş parmaklarına değecek şekilde yumuşakça kıvrılmış bir halde bale yapmaya başladı halının üzerinde. 6. Bölüm. Antep Fıstığı. Armanus Cakmakcıyan, A Clean Well-Lighted Place for Books'taki Cenabas Kasiyer'in seçtiği 12 romanın tek tek işlemden geçirip çantaya yerleştirmesini seyretti. Nihayet kredi kartı onayını aldığında satış fişinin altındaki miktara bakmamaya çalışarak kağıdı imzaladı. Bir kez daha biriktirdiği bütün parayı kitaplara yatırmıştı. Tam bir kitap kurduydu Armanus. Pek matah bir özellik değildi bu. Zira oğlanların gözünde kıymeti harbiyesi yoktu. Bu yüzden de zengin bir koca bulmasını hayal eden annesinin keyfini kaçırıyordu. Daha bu sabah telefonda bu gece dışarı çıktığında romanlar üzerine tek kelime bile etmeyeceğine dair söz verdirmişti annesi ona. Kendisini bekleyen randevuyu düşündüğünde midesinde bir endişe dalgasının kabardığını hissetti Armanur. Yaklaşık bir senedir kimselerle çıkmıyordu. Yemin etmişti sözde randevularla vakit kaybedeceğine, bu işi kökünden kesip hiç kimseyle çıkmamaya, oturup evde kitaplarını okumaya. Ne var ki nasıl olduysa bu akşam Armanus Çakmak Cihan erkeklerle şansını bir kez daha deneyecek, aşka bir şans daha verecekti. Karşı cinse tekerrür eden başarısızlıkların ardındaki esas sebep kitaplara duyduğu tutku ve çıktığı erkeklerden daha bilgili olmasıydı belki. Ama durumu daha da vahim hale getiren iki ilave etken vardı. Birincisi Armanus güzel bir kızdı. Fazla güzel. Orantılı vücudu, ince atlı yüzü, koyu sarı dalgalı saçları, İri gri mavi gözleri ve başkalarında bir kusur gibi görünebilecek ama ona kendine güvenli bir hava veren hafif kemerli burnuyla fiziksel cazibesi zekasıyla da birleştiğinde delikanlıları ürkütüyordu. Çirkin kadınları tercih ettiklerinden ya da zekayı takdir etmediklerinden değil, onu tam olarak nereye yerleştireceklerini bilmediklerinden. Kategorileri bulandırıyordu. Yaşıtı erkeklerin 3 kategorisi vardı. Okşanlar, danışmanlar ve nişanlar. Okşanlar yatmak için ölüp bittikleri kızlardı. Öncelikle vücuduyla var olanlar. Danışmanlar ise akıl danıştıkları kızlar. Yani dostları. Öncelikle zekalarıyla var olanlar. Nişanlar ise günün birinde evlenmeyi düşündükleri kızlardı. Öncelikle iyi huylarıyla var olanlar. Armanuş'un derdi bu 3 kategoriden hepsine uyacak kadar mükemmel olması ve bu sebepten hiçbir kategoriye uymayıp açıkta kalmasıydı. Armanus Çakmakçı'nın erkekler konusunda yaşadığı fiyaskonun ardındaki ikinci etken daha karmaşıktı. Akrabaları. San Francisco'daki Çakmakçı'nın ailesi ve Arizona'daki annesi. Armanus için doğru erkeğin kim olduğuna dair birbirine taban tabana zıt görüşlere sahipti.